Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Hayırlı akşamlar dileyelim ve bu akşamlıkta, bu haftalıkta programımıza başlayalım ki önemli gündem başlıkları var yine. Geçen hafta yaşanan önemli hadiseler ve toplantılar var ki bunlardan biri Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurul toplantılarıydı. New York'ta yapıldı geçen hafta. Bu hafta diyelim ya da çünkü hala aynı haftanın içerisindeyiz. Ve buradaki konuşmalarda damga vurdu gündeme ki bunlardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıydı. Yine önemli noktalara değindi. Yine dünyanın gözü önünde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Birleşmiş Milletler'in yapısını eleştirdi. Tabii Myanmar konusunda çağrısı vardı. Uluslararası topluma yine bir başka gündem başlığı olan bu IKB'ye referandumuna dair de önemli mesajlar verdi. Bütün dünyanın kamuoyunun önünde. Şimdi bu konuşmayı öncelikle bir değerlendirelim istiyoruz. Siz nasıl buldunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler konuşmasını? Yine diğer liderlerin konuşmaları da altı çizilecek noktalar varsa onları da dinlemek isteriz.
Hayırlı akşamlar. Salı akşamı Sayın Cumhurbaşkanı'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapmış olduğu gecenin de biraz geç saatlerine denk geliyordu. Canlı olarak izleme fırsatımız oldu ve ana başlıklarını şöyle bir kısaca özetleyip değerlendirecek olursak, Birleşmiş Milletler'in kağıt üzerindeki kuruluş hedefi, amacı dünyada küresel bir barışı getirmek, çatışma bölgelerinde arabulucu olmak, işte mülteciler yüksek komiserliği vasıtasıyla işte göç ve benzeri dramların yaşandığı yerlerde insani yardımlarda bulunmak.
Evet.
Yani kısaca insanlık onurunun şerefinin ayaklar altına alındığı dünyanın her neresi varsa oraya yardım eli uzatmak üzere kurulduğu varsayılan bir organizasyon.
Hı hı.
Kağıt üzerinde böyle yazıyor. Ancak gelin görün ki bu 5 daimi üyenin veto yetkisi sayesinde onların menfaatine ucundan kıyısından dokunan herhangi bir dünya meselesinde çözümsüzlük yaşanıyor. Mesela bu Myanmar hadisesinde de Çin ve Rusya'nın mevcut Budist yönetimle olan ilişkilerinden dolayı herhangi bir karar alınamadı. Sayın Erdoğan orada konuşmasında şu noktaya vurgu yaptı. Biz dedi Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak başta TİKA, AFAD, Kızılay, Diyanet ve diğer özel sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla dünyanın her neresinde olursa olsun, başta Afrika olmak üzere Balkanlarda, bugün aktüel olarak Myanmar'a tek yardım götüren ülke ve kurum biziz dedi. Bangladeş'te işte eşinin Dışişleri Bakanlığı'nın oradaki intibalarını Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya duyurdu ve şunu söyledi. Yani aslında Birleşmiş Milletler'inin o listesinde yazan, yani kağıt üzerinde yazan ve bir türlü uygulamaya geçirilemeyen bir takım insani yardım faaliyetlerini bizzat Türkiye yaptığını, 7-8 ülkenin bu standarda uygun hareket ettiğini ve Türkiye'nin başta Suriyeli sığınmacılar olmak üzere 3 milyon Suriyeli, 200 bin civarında Iraklı olmak üzere 3 milyon 200 bin üzerindeki mülteciye 30 milyar doların üzerinde yardımda bulunduğunu, ama buna karşılık gerek Birleşmiş Milletler ve vermiş olduğu vaatlerin, gerek Avrupa Birliği'nin işte 3+3 6 milyar euro taahhütlerin hiçbirini yerine getirmediğini, yani yapılan yardımların devede kulak kaldığını, orada bütün dünyaya şunu haykırdı. Türkiye ekonomik olarak dünyada 17. sırada ekonomik büyüklükte bir ülke olmasına rağmen dünyanın en fazla milli gelirine göre insani yardımda bulunan bir ülkesi olduğunu bütün dünyaya söyledi ve bu kayıtlara geçti. Halbuki bu FETÖ operasyonları sırasında, bu MİT tırları vesaire, bu algı operasyonlarında Türkiye DAEŞ'e işi de destek veren, terörü destekleyen, her türlü yasa dışı karanlık işlerin çevrildiği bir ülke imajı verilmeye çalışırken, bu Birleşmiş Milletler'de Sayın Erdoğan bu konuşmasından yani şu çıktı: Türkiye sizin böyle kağıt üzerinde hedeflediğiniz bütün insanlık adına olan şeyleri pratikte uyguluyor, yapan, uygulayan evet, yegane ülkedir diye bu kayıtlara geçti. İkincisi, bunu söylemek kolay değildir. Yine dünya beşten büyüktür dedi. Birleşmiş Milletler'in yapısının işte 2 yılda bir değişen ve 20 ülkeden oluşan dünyanın bütün renklerinin ve dünya ülkelerinin temsil edildiği bir adaletli yapıya dönüştürülmesi konusunu söylediği an bütün o genel kurul salonundan bir alkış tufanı koptu. Evet. Yani kolay değildir. Siz Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşuyorsunuz ve konuşmanız çeşitli kıtalardan birçok ülke delegasyonu tarafından alkışlanıyor. Bu da demek ki cesaret isteyen fakat karşılığında bir bedeli olan bir evet, sözdür. Bugün işte Türkiye'nin başına örülmek istenen çorapların büyük bir kısmında bu tür çıkışlarında etkisinin olduğunu görmekte fayda var. Çünkü siz diyelim ki kendinizi Amerika'nın yerine koyun, Çin'in yerine, Fransa'nın, İngiltere'nin, yani dünyanın patronusunuz. Herhangi bir siyasi, sosyal olayda sizin menfaatinize ucundan kıyısından dokunuyorsa veto ediyorsunuz. O iş orada bitiyor.
Evet.
Bu yetkinizden feragat etmek istemiyoruz. İşte Türkiye bunu gündeme getirmesi yönüyle de ayrıca bir önemliydi. Bir Afrika atasözüyle de en son cümlelerini tamamladı. Yani derimiz, rengimiz farklı olsa da gözyaşımız aynı dedi.
Evet.
Yani dünyada bütün mazlumların, mağdurların gözyaşları aynıdır. Belki insan işte siyah derlidir, beyaz derlidir, ırkı, dini, milliyeti farklı olabilir ama mazlum her yerde mazlumdur. Bu nedenle Türkiye'nin orada mazlumların sesi bir ülke konumunda olduğunu dile getirdi. Bu yönüyle takdire şayan bir konu. Ayrıca işte Irak, Suriye evet, komşularımızda meydana gelen o olayları söyledi. Referandum konusunda Barzani'yi ve Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimini tekrar uyardı. Çünkü bu işler öyle tek taraflı oldu bittiyle olacak şeyler değildir. Bunun bir bedelinin olacağını ve elindekini, hani bir atasözümüz vardır, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma evet, hikayesi. Yani mevcut kazanımlarını da kaybedebileceği konusunda uyarılarını Türkiye Birleşmiş Milletler kürsüsünden bütün dünyanın da duyacağı şekilde görüşlerini deklare etti. Eş zamanlı olarak da Habur sınır kapısı yakınlarından
evet,
askeri tatbikatımız başladı ve işte bizim programın olduğu sıralarda da Milli Güvenlik Kurulu toplantısı
evet,
yapılıyor. Bakalım bunun sonuçlarının da göreceğiz. Evet.
Evet. Şimdi kısa bir ara vermemiz gerekiyor hocam. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edelim. Yine önemli sıcak maddeler var. Değerli dinleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Akabinde tekrar birlikte olacağız Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında. Efendim birlikteliğimize devam ediyoruz. Aranın ardından Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam az önce Kuzey Irak'ta yaşanan referandum sürecini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarılarıyla birlikte aktarmıştınız birazcık. Buna benzer bir hadise de İspanya'da yaşanmakta. Katalonlar da bağımsızlık referandumu yapmak istiyorlar ve İspanya buna sert tepki gösteriyor ve hatta İspanyol jandarması Katalon resmi kurumlarına baskınlar düzenledi ve ciddi bir tepki var. Orada da benzer süreçler yaşanıyor. İspanya'da neler olup bitiyor? Bu Irak'la birlikte bunu da değerlendirelim. Buyurun.
Şimdi İspanya İber Yarımadası'nda Avrupa'nın batısında bir ülke ve İspanya'nın içerisinde bir Bask bölgesi, bir de Katalonların yaşadığı bölgede. Bu Irak'taki Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne benzer, bunların da bir takım özerk yapıları vardır. Hatta Real Madrid ile Athletic Bilbao karşılaştığı zaman büyük şeyler olur. Barcelona ile Real Madrid'in karşılaşması bu Bask bölgesindekilerle ilgili. Yani hem Katalonların hem Baskların böyle bir bağımsız olma arzuları, istekleri hep ola gelmiştir. Ancak bir ülke içerisinde var olan bir farklı etnisitenin bağımsızlığını bütün dünyanın kabul edebilmesi için bir takım şartlar vardır. Mesela Sovyetler Birliği 1936 anayasasıyla 15 cumhuriyetten oluşan bir federasyon olarak kurulmuş Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. Daha sonra 1991'de o yapı dağılınca 15 ülkede bağımsızlığını ilan etmiş. Evet. Veya Yugoslavya bir federatif yapıdan oluşuyor idi. 6 cumhuriyet, 2 özerk bölge. Yugoslavya diye bir yapı, çatı kurum dağılınca işte Sırbistan, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Bosna Hersek bağımsız oldu. Yani bu şekilde bağımsızlıklar oluyor. Ancak bir ülkenin içerisinde mevcut yapıda özerk statüde olan bir bölgenin merkezi yapıyla uyum içerisinde olmadan, onlarla bir takım mutabakat sağlamadan kendi başına bağımsız olmak istemesi genelde mesela Çeçenistan örneğini görüyoruz. Bakın Çeçenler bağımsızlıklarını ilan etti. İki defa 90'lı yılların başında ve sonunda birinci ve ikinci Çeçen Savaşı oldu. Çeçen nüfusunun yarısının hayatını kaybetmesi ve ülke dışına göçmesiyle sonuçlandı. Ve çok kanlı ve ağır bir bedeli oldu. Bugün Dağıstan, Hazar Gölü kıyısında orada yaşayan Rus nüfus oranı %3'tür. Bakın tekrar ediyorum, Dağıstan'ın %97'si Rus olmayan ve Müslüman unsurlardan oluşuyor. Şimdi bugün Dağıstan parlamentosu biz bağımsızlığımızı ilan ettik dediyse herhalde Rusya bunu kabul etmeyecektir.
Dağıstan diye bir yerde kalmaz herhalde.
Evet, şimdi bu bölgesel Kürt yönetimi ve bu Katalonya Bask örneklerinden de yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Mesela İspanya örneğinden yola çıkarak Kuzey Irak'a bunu uygulayacak olursak. Yani karşılıklı merkezi hükümet ile o özerk yapı arasında bir takım anlaşmalar çerçevesinde denir ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde referandum yaparız. Halk ayrılmak isterse biz de buna rıza gösteririz. Zaten sizin ayrılmanız bizim için de iyidir gibisinden. Yani o ülkenin ekonomisine yük olmaya başlayan bir yapıysa buna göz yumarlar.
Evet.
Genellikle otoriter olan, hakim olan güç izin verirse bu oluyor. Mesela Sovyetler Birliği'nin dağılmasındaki hadise de o. Rusya dedi ki yani daha çok o kenar bölgelerdeki fakir ülkeler bağımsız olsun. Biz gücümüzü, enerjimizi merkezi Rusya'nın kalkınmasına kullanalım. Yani fakirleri başımızdan atalım felsefesi de vardı o Sovyetlerin çökmesinde. Mesela Kerkük petrolleri olmamış olsa.
Evet.
Yani sadece Erbil, Dahuk ve Süleymaniye'den ibaret
kuru topraklar olsa.
İşte Zagros Dağları'nın eteklerindeki bir bölgede bağımsızlık referandumu istense ve bu bağımsızlık referandumu sonucunda da diyelim ki 5 milyonluk bir Kürt nüfus Irak'tan ayrılsa belki de merkezi hükümet bunu kabul edecektir bir an evvel. Yani o 5 milyon nüfusa bakmaktansa biz mevcut petrol gelirlerimizi Arap ve kendi halkımızla paylaşmayı deneriz der ve karşılıklı anlaşmayla referandum olur ve bağımsızlığını ilan eder. Hiç kimse de buna bir şey söylemez. Yani burada esas konuşulması gereken konu Kerkük'ün statüsü belli değil. Çünkü Irak Anayasası'na göre de tartışmalı bölgelerden biri ve Kerkük'ün altı bir petrol denizi. Barzani de bunu biliyor. Kerkük'süz bir bağımsızlık ne demek olur? Zaten şu anda
boru Kerkük'ü de dahil ettiler.
Boru hattı, Kerkük yumurtalık boru hattından günde 600 bin varil petrol geliyor. Şimdi siz o petrol gelirinden mahrum kaldığınızda, yani varsayalım ki Kerkük olmadan bir referandum oldu, bağımsızlık oldu, merkezi hükümet de kabul etti, Türkiye de kabul etti, İran da kabul etti. Ancak o petrol gelirleri olmayan bir Kürdistan devleti Yaşıyor. Polis ve askerinin, öğretmeninin, memurun maaşını veremez. Ve siz kendi devlet bürokrasisinin maaşını veremeyen devlet olarak zaten ayakta kalamazsınız. İşte ortadaki konu biraz da duygusal. Yani evet, biraz da bu petrol gelirlerini, yani Türkiye mesela oradaki Türkmenlerin haklarını öne sürerek müdahil oluyor ama Türkiye'nin de tarihi bağları nedeniyle o Kerkük üzerinde hakları var. Hı hı. Merkezi Irak yönetimi de diyor ki yani ben niye mevcut devlet yapım içerisinde olan ve dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip olan o bölgeyi, üstelik tartışmalı olan o bölgeyi bölgesel Kürt yönetimindeyken, şu anda petrolün statüsü şöyle. Irak'ın bütün petrollerinden ve bütçe gelirlerinden Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi nüfusunun %17-18 civarında olması sebebiyle bütçeden o kadar pay alıyor.
Evet.
Ama petrol gelirleri de Irak merkezi hükümetinin kabul ediliyor. Şimdi bu bağımsızlık sonrasında Kerkük bölgesindeki bütün petrol gelirleri Barzani yönetiminin eline geçmiş olmasını, bunu ne İran kabul ediyor, ne Irak yönetimi kabul
ne
ediyor,
Türkiye kabul
ne de yani. Türkiye kabul ediyor. Evet. Türkiye'nin kabul etmemesinin sebebi de şu: Türkiye Kürtlerin bölgesinde mutlu, müreffeh ve huzur ve barış içerisinde yaşamasını isteyen bir ülkedir. Yani evet, bir söz vardır işte, Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur filan diye. Hı hı. Ben aslında diyorum ki Kürt'ün Türk'ten başka dostu yoktur dünyada. Bak, tekrar evet, ediyorum, Kürt'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Bin yıllık tarihi boyunca bakıldığında da başı her sıkıldığında yani biz kardeşleri olarak onların imdadına yetişmişizdir.
Evet.
Ve bugün de yani Barzani referandum yapmış olsa, pazartesi günü evet, olacağı söyleniyor, daha ne olduğu belirsiz, yapsa, İran Irak üzerine çullansa ve orada bir kan gövdeyi götürse, yine Türkiye bir şekilde ara bulucu olarak onların çok fazla zarar görmemesi için elinden geleni yapmaya çalışır. Yani sonuçta Türkiye burada oyun bozucu bir rolde değil, yapılan işin uluslararası hukuka da uymadığını görüyoruz. Burada Amerika'nın, İngiltere'nin rolüne baktığımızda referandum yapmayın demiyor.
Hı hı.
Erteleyin diyor. Şimdi zamanı değil diyor.
Evet.
Yani bu şu demektir: zamanı geldiğinde yapabilirsiniz demektir. Yani ben bir müsaade ederseniz hatıramı paylaşmak istiyorum. Sene 1991-92 yılları.
Hı hı.
Ben yedek subay öğretmen olarak Ankara Detimesgut Zırhlı Birlikler Okulu'nda acemilik eğitimi aldıktan sonra Hakkari'ye
evet,
öğretmen olarak tayinim çıktı. Bir yıl Hakkari'de kaldım. O 91-92 yılında tam da o Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye 500 bin mülteci gelmişti. Hı-hı. O Saddam'ın zulmünden kaçarak gelmiş ve Türkiye'ye yani bunları misafir etmişti. Tam o yıllarda biz ders kitabı bulmakta, yani Hakkari'de, Çukurca'da birçok mahrumiyetler vardı. Renkli fotokopi yoktu mesela o günlerde evet, Hakkari'de. Fakat İşporta'da offset baskı, yani bu Kuzey Avrupa'dan, Amerika'dan gelen Kürdistan haritaları vardı. Ta Diyarbakır'a kadar içinde gösteren, İran'ı, Suriye'yi, Irak'ı içine alan ve kesinlikle o Hakkari'de benim o gördüğüm o offset baskı haritaları o günün Hakkari'sinde basabilecek matbaa da yoktu, herhangi bir şey de yoktu.
Evet.
Teknoloji de yoktu. Yani demek ki bu projeler okyanus ötelerinde bir yerlerde pişiriliyor.
Evet. Orada yıllar servis, yıllar öncesinden
hani
önce. Evet.
Ataların bir sözü vardır. Yani biraz kabata eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek misali. Yani Amerika'da veya İsveç'te Kürt Enstitüsü var. Kürtoloji Enstitüsü var İsveç'te.
Kürt yani, var mı peki orada diye sorsak?
Evet. Şöyle, bizim o Kulu Cihanbeyli yöresinden çalışmaya giden insanlarımız var orada İsveç'te. Evet. Ama şimdi buradaki hedef, yani Kürtlerin daha iyi bir hayat sürmesi veyahut da Orta Doğu halklarının işte özgürleşmesi, işte demokrasi gelmesi vesaire değil. Buradaki hedef farklı. Kol bükme. Yani evet. Türkiye bölgesinde kendi ayakları üzerinde duruyorsa Türkiye'nin kaşıyabileceği bir yumuşak karnı evet. varsa o noktadan yakalamak ve bileğini bükme politikasıdır. Bu bugün Almanya'dır. Yarın dün İsveç'tir, öbür gün Amerika olacaktır, İngiltere'dir evet. bilmem 100 yıl önce. Yani isimler, renkler, ülkeler değişse bile değişmeyen yegane bir şey var. Bu bölgede kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye çok rahat bir şekilde Sünni Arapları da, oradaki evet. Kürtleri de, diğer Şii Arapları da bir şemsiye altında toplayıp tek bir yürek olarak dünyaya biz buradayız diyebilecek, tekrar diriliş muştusunu gündeme getirebilecek yegane ülkenin Türkiye olduğunu biliyorlar. İşte evet. onun için de Türkiye'nin şöyle kafasını kaldırıp da çevresine bakmasına imkan vermeden bir bakıyorsunuz FETÖ olayları çıkıyor, Gezi Parkı olayları çıkıyor. O yetmedi, al sana 15 Temmuz darbesi. O yetmedi, işte Suriye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde bir evet. koridor oluşturulmaya evet. çalışılıyor. O ve Türkiye'nin işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın o Trump'la görüşmesi Hı-hı. sırasında dile getiriyor. Biz parasını verdiğimiz silahları alamazken siz orada bedava teröristlere sofistike son model silahlar veriyorsunuz. Arkasından da Trump kalkıyor yerinden, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanına geliyor jest olsun diye, dünyaya da bu pozu veriyor. Yani işte batılı ülkelerin bu genel karakteridir. Yani, bir taraftan yapacağını yapıyor. Yani seni can evinden vuracak bir takım politikaları uyguluyor. Diyelim ki terör örgütüne Amerika silah veriyor. Almanya kucak açıyor. Ama o dünya platformunda seninle beraber böyle sarmaş dolaş evet. pozlar veriyor. İşte Türkiye bizim müttefikimiz, dostumuz. İşte gelecekte Türkiye ile ilgili çok büyük planlarımız var. İşte güzel işler yapacağız vesaire. Bu da evet. dünyada yaşanan bir gerçektir. Bunu da göz ardı etmememiz lazım. Yani öyle ekranlarda gördüğümüz güzel diplomatik sözleri bir kenara not ederek, yani rezervli evet. dinlememiz gerekir Kesinlikle. Diye düşünüyorum.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümümüzü noktalayalım. Değerli dinleyenler, aranın ardından tekrar birlikte olacağız ve Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Ali Kurt hocamla gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Efendim tekrar merhaba. Medeniyet Coğrafyamız programında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla gündemi değerlendirmeye. Hocam, Arakan'da yaşananlar, maalesef o dram devam ediyor. Bangladeş sınırına göç edenler 400 bini aştı Birleşmiş Milletler verilerine göre. Ve her geçen günde bu sayı artıyor. Bir de uluslararası toplumdan da yavaş yavaş böyle sanki bir kıpırdanma, bir ses gelmeye başladı. Bunun örneklerinden biri İngiltere, Myanmar'la yapılan anlaşmaları, bazı anlaşmaları askıya aldı. Suudi Arabistan Kralı Selman'dan uluslararası topluma bir çağrı var. Bu işi beraber çözelim, yardım edelim şeklinde, ki bunun ilk öncüsü Türkiye malumunuz. Evet. Bir de ilginç bir açıklama var Myanmar Devlet Başkanı'ndan. Bu yaşananların sebebi ne bilmiyoruz diyor. Çok ilginç bir açıklama. Evet. Şimdi bu yaşananları, Arakan özelinde yaşananları size soracağım. Neler oluyor bu açıklamalar? Bu yavaş yavaş bu sesler ne anlama geliyor? Devam edelim. Buyurun hocam.
Şimdi Bangladeş sınırını geçmeyi başarıp Bangladeş'in içerisinde o derme çatma mülteci kamplarına ulaşabilen kişilerse işte Türkiye'den TİKA, işte Sayın Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı ve benzeri gidip orada ilk yardıma ulaştıklarında şunu gördüler. İnsanlar açlıktan ölmek üzere. Hatta önceki gün haberlerde o bir yardım kuruluşu gelişigüzel bir yardım dağıtırken bir kadın hayatını kaybetmiş. Yani insan bir evet. avuç gıda yardımı alabilmek için ölümü göze alabiliyor. Yani şimdi bu 3-400 bin insan bir mülteci kampına geliyor. Zaten Bangladeş dünyanın en fakir ülkelerinden biri. Geldikleri ülke de fakir zaten. Burada 250-300 bin civarında zaten çocuk var.
Evet.
Ve bu insanlar salgın hastalıklardan ve açlıktan önümüzdeki haftalarda ve aylarda ölmeye başlarsa, ki gidişat onu gösteriyor, eğer acil bir tedbir alınmazsa, bu bütün insanlık adına bir yüz karası durumu olacaktır 21. yüzyılda. Yani evet, dünyanın bir köşesinde yerinden yurdundan sürülen insanlar gittiği yerde de açlıktan, çok basit salgın hastalıklardan hayatını kaybetmiş olması, işte bu Birleşmiş Milletler'de konuşulması gereken en önemli tema ve konu budur. Yani siz dünyanın bir köşesindeki bir insana nüfus cüzdanı vermiyorsunuz, vatandaşlık haklarının hiçbirinden istifade ettirmiyorsunuz ve bir terör olayını bahane ederek evlerini yakıp rastgele insanları katlediyorsunuz ve o insanlar da can havliyle komşu ülkeye sığınıyorlar ve sığındıkları yerde de açlıktan sapır sapır ölüm tehlikesi yaşıyorlar. Burada tabii ki insanlık vicdanı ayağa kalkması gerekiyor. Ve burada Türkiye çok güzel bir insanlık onuru adına insanlığın, hani derler ya, hamamın namusunu kurtarma örneğinde olduğu gibi, Türkiye bütün dünyaya bunu gündeme getirerek
hamamın namusunu
kurtarmaya çalıştı. Evet. Hatta biz o 25 Ağustos'ta başlamıştık. O sıralarda Mekke'deydik. Evet. Bizim otelde çalışan personelin çoğu da Arakanlı, o Müslüman gençlerden oluşuyor idi. İnanın Türkiye ve Tayyip Erdoğan ismi anıldığında çocukların gözleri fal taşı gibi açılıyordu. Yani bize Türkiye'nin dışında sahip çıkan hiç kimse yok diyorlardı. Yani bu da dünya genelinde not edilmesi gereken bir konu. Yavaş yavaş şimdi İngiltere bir suçluluk duygusu içerisine girdi. Çünkü bu o hadiselerin 100 yıl önceki baş müsebbiplerinden biridir İngiltere. Oradaki haritaların çizilmesine. Çünkü Myanmar'da, Bangladeş'te, Hindistan'da, Pakistan'da hepsi eski bir İngiliz sömürgesi olan topraklardır. O Arakanlıların oraya iskan edilmesi, orada yaşaması ve bugün Budist yönetim tarafından ayrımcılığa tabi tutulmasının kökenlerine baktığımızda İngilizlerin bu çizdikleri haritaların bir sonucudur bu. Bu nedenle İngiltere her şeye rağmen sesini yükseltti. Bir takım ambargo uygulayacağını söyledi Myanmar yönetimine karşı. Çünkü bu önemlidir. Herhangi bir ülkenin söylemesinden İngiltere'nin söylemesi önemli. Çünkü orada tarihi ve geçmişe dayalı bağlar var. Bir de Birleşmiş Milletler'de veto hakkı olan bir ülke olması hesabıyla önemli. Suudi Arabistan'dan yeni bir ses yükseldi. İnşallah bu Körfez'deki Arap ülkeleri kesenin ağzını açarlar da biraz yardım gönderler oradaki insanların. En azından canını kurtaranların sağ kalıp hayatta kalma mücadelesi verirlerse, ki mesela bir Suriye'den gelen 3 milyon insana öylesine çadırlarda, mülteci kamplarında eğitim, sağlık hizmetleri de başta olmak üzere onlara öyle insani ortamlar hazırladı ki, diyelim ki ülkelerinde barış olduğunda gidip hayatlarına devam edecekler. Evet. Şimdi Arakan Müslümanları yarın bir gün bu Budist yönetimle, Myanmar yönetimiyle bir anlaşma sağlandı. Diyelim ki bir yıl sonra, üç yıl sonra kendi köylerine, topraklarına dönme hakkı verildiğinde dönebilecek insan kalsın. Çünkü sahipsiz kalırlarsa bu insanlar zaten açlıktan ve hastalıklardan yok olup gidecekler. Onun için şu anda insanlığın yapması gereken birinci öncelik onları hayatta kalabileceği insani asgari şartların oluşturulması. Bilahare yani bu sıcağı sıcağına belki hemen anlaşma sağlanıp ülkelerine dönmesi mümkün olmayabilir. Yani dünyadaki siyasi olayların gidişatı bize onu gösteriyor. Biraz soğuması gerekiyor olayların. Evet. Aradan bir zaman geçmesi gerekiyor. Ondan sonra belli bir noktada uzlaşı sağlanır ve bir çözüm bulunur. Ama şu an için yapılacak tek şey Bangladeş'e geçmeyi başaran bu insanların insani ihtiyaçlarının temin edilmesi. Bu konuda Bangladeş yönetiminin, yine Myanmar devletinin orada kalanlar içinde gereken kolaylığı sağlaması için uluslararası baskı sağlanması gerekiyor. Bir de diğer donör ülkeler dediğimiz yardım vermesi gereken ülkelerin elini taşın altına koyup işte burada Japonya'dan Endonezya'ya, İngiltere'den Avrupa Birliği'ne kadar bu ülkelerinde birazcık buraya insani yardım göndermesi bekleniyor.
Evet, tabii Türkiye'de bu konuyla ilgili çok ciddi, çok büyük bir yardım kampanyası başlattı. Bunu da hemen belirtmiş olalım. Bir de bu insanların neden göç ettiğine dair bir soru sormak gerekiyor. Aslında oradan Arakanlı Müslümanları tamamen uzaklaştırmak mı yapılmak istenen? Çünkü köyler boşaltılıyor.
Şöyle örnek vereyim. Mesela Türkiye'de bir Trakya'da ortalama ailelerde bir çocuk, hadi bilemedin iki çocuk vardır ama Şırnak'ta, Hakkari'de ortalama 6-7 tane çocuk vardır bir ailede doğurganlık olarak. Şimdi Myanmar'da Budist çoğunluk ülkede işte ortalama işte birkaç çocuklu aileler, fakat bu Arakan bölgesindeki Müslümanlar onlara göre daha fazla çocuk sahibi olabiliyorlar. Evet. Toplam nüfusun da zaten %5 civarında bir orana sahipler. Fakat o bazı Budist rahipler ki bu ordu destekli şeyden bu yana, bakın Afganistan'daki Taliban yönetimi bundan 15-20 yıl kadar önce Afganistan'da yönetimi ele geçirince ilk iş olarak bugünkü DAEŞ'lilerin yaptığı gibi bir Budist heykelini havaya uçurdular. O bugün Myanmar'da Arakanlılara fatura kesiliyor. Yani işte Müslümanlar böyledir. Evet. Bizim kutsallarımızı Afganistan'da yok ettiler vesaire gibisinden. Şimdi halka şu pompalanıyor. Biz bunları Bangladeş'e sürmezsek, dünyanın başka bir yerlerine göndermezsek bunlar çoğalıp ülkede çoğunluğu ele geçirip bizi yok edecekler gibi. Halbuki yani %5'lik bir azınlık. Zaten sen bu insanlara vatandaşlık hakkı da vermemişsin. Hala ne yaşar ne yaşamaz hesabı. Böyle bir korku pompalıyorlar. Yani ülke içerisinde. Bu Arakanlı Müslümanlar veya Rohingya bölgesine bir yıl önce, 5 yıl önce, 20 yıl önce gelmiş değiller. Yani 100 yıl öncesinde ataları yine orada yaşıyorlar. Dolayısıyla burada işte bu haritalar çizilirken yapılan bir takım hatalar, artı kasıtlı mı onu bilmiyoruz. Bir de her ülkenin içerisinde ırkçı bir damar vardır. Bugün Almanya'da da bunu görüyorsunuz. Amerika'da da bunu görüyorsunuz. Adam zenci bir insanı yok yere öldürüyor. Ondan sonra da mahkumiyet bile almıyor Amerika'da. Avrupa'da görüyorsunuz yavaş yavaş Müslümanlara karşı İslamofobiya. Yani Budistler vardı. Bunlar en barışçı toplum falan diyorduk. İşte onların içerisinde de onlar içinde de bir ırkçı damar ortaya çıktı. Bu askeri darbe ile yönetiliyor zaten uzun yıllardan beri Myanmar. İşte bu darbe yönetimin de perde gerisinde bu aşırı uçları desteklemesi sonucu bazılarını siviller yapıyor. Yani bir kısmını askerler yapıyor, bir kısmını da işte bu askerlerin kontrolünde onların kışkırttığı radikal unsurlar yapıyor ve istenen şu: bunları buradan sürelim.
Evet.
Yani kısaca. Fakat bu insanların gideceği başka bir yer olsa zaten giderler. Yani bu Arakanlılar dediğimiz insanlara diyorlar ki Bangladeş'e gidin. Ya Bangladeş dediğiniz yer bir avuç içi kadar bir ülke, 160 milyondan fazla nüfus var zaten. Yani git dediğiniz yerdeki insanlar zaten o ülkeye sığmıyor ve yardıma muhtaç. Bu nedenle böyle bir açmaz var. Yoksa yani diyelim ki karşılarında Almanya gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi, Avustralya gibi devasa geniş toprakları olan zengin bir coğrafyası zaten gidecek o insanlar. Evet. Ama öyle bir yer yok.
Bir de Myanmar Devlet Başkanı'nın neden bunlar oluyor açıklamasına ne demeli?
Yani o sanki olayın vehametini perdeleme girişimi. Yani biz bir şey yapmadık. Bunlar işte herhalde bir şeyden korktular da kaçtılar. Halbuki insanlar can havliyle ölümden kaçtılar oraya. Yani o yaptıkları zulmü biraz da işte yok sayma demeci yoksa, evet, bilmez mi bir ülkenin, evet, biz Türkiye'de haberdar oluyoruz da umayanlar, evet, devlet yetkilisinin böyle bir şeyin bütün istihbarat raporları önüne geliyor bilmemesi mümkün değil. Bu, evet, kasıtlı olarak dünya, hı, medyasına verilen, evet, bir demeçtir.
Peki hocam, Suriye'deki gelişmelere bakalım. Geçen hafta Astana'dan önemli kararlar çıktı. İdlib'de 4 çatışmasızlık bölgesi oluşturuldu. Bunlara 3 ülke, Türkiye, Rusya ve İran 500'er kişilik bir gözlemci gönderme kararı aldılar. Ve bunlar yaşanırken bir taraftan da bu çatışmasızlık bölgelerine rejimin bombardımanı söz konusu oldu. Bu da ilginç bir gelişmeydi. İdlib'de neler yaşanıyor, neler olacak? Bir de Türkiye'nin bir muhtemel Afrin operasyonu ne zaman olur, olacak mı? Bunu da soralım size hocam, buyurun.
Şimdi Afrin operasyonu daha önceki programlarda da söyledik. Aslında geç kalmış veya geciktirilmiş bir operasyon. Çünkü Afrin'e bundan 3 ay kadar önce, Haziran ayıydı sanırım, Türkiye operasyon yapacaktı. Amerika'nın argümanı şu oldu: biz bu YPG'lilerle Rakka'ya bir DAEŞ operasyonu yapıyoruz. Siz aynı zamanda Afrin'e girerseniz DAEŞ'le mücadeleyi sekteye uğratırsınız. Ki bu artık sihirli bir kelime oldu, DAEŞ'le, evet, mücadele. Türkiye'de hem Rusya'yla tam bir mutabakat sağlayamadı, hem Amerika'nın bu şekilde çekincesi olunca bu iş biraz daha rölantiye alındı. Ama şu anda İdlib'deki mutabakat, Astana'daki görüşmelerin perde gerisine baktığımızda Türkiye gerek dolaylı yoldan İran üzerinden rejimle, gerekse Rusya'yla belli bir noktada mutabakat sağladıktan sonra muhtemelen bu Afrin operasyonu başlayacaktır. Hmm. Tabii bunun gününü, saatini, evet, bizim bilmemiz mümkün değil. Ancak az önce bahsettiğiniz bu rejim uçaklarının İdlib'de Türkiye'nin payına düşen, evet, bölgedeki sağlık tesislerini bombalaması ayrıca değerlendirilmesi gereken, evet, bir konu. Çünkü burada herkes alanını genişletme mücadelesi yapıyor. Ve ilk hamlede ne yapabilirsem. Şu anda İdlib'in merkezi ve çevresinde önceki nüfus 800 binken bugün Halep'ten göçen göçmenlerle birlikte 3 milyonun üzerinde bir nüfus var. Yani sıkışmış, yoğun bir nüfusun, evet, olduğu bir bölge. Ayrıca o bölgede bu El-Kaide'nin uzantıları olan, sürekli isim değiştiren paramiliter gruplar da var. Ve bu grupların işte bu Rusya'dan, Kuzey Kafkasya'dan gelenler var. Rusya'nın hedefi belli bölgelerde onları sıkıştırıp imha etmek. Onun tekrar ülkelerine dönmesini engellemek, evet, Rusya'nın hedefi. İran daha farklı kart oynuyor. Türkiye ise kendi sınırının hemen gerisinde bir güvenlikli bölge oluşturarak bir tampon, bir alan da Türkiye'ye gelmesi muhtemel mültecileri Suriye içerisinde kamplarda tutmak ve orada onların iaşelerini sağlamak. Zaten biz o Reyhanlı sınır kapısından aylardır o insanların gıda ve bir takım lojistik ihtiyaçlarını sağlıyoruz. İşte burada zımni olarak rejim Türkiye'yi kendi Türkiye ile bir kontak kurmaya çalışıyor. Türkiye'de ısrarla, hatta Sayın Cumhurbaşkanı biz Esed'le görüşmedik, görüşmeyi de düşünmüyoruz, evet, mesajı verdi. Geçen hafta da belirttik, bu İdlib mutabakatının temelinde yatan gerçek Türkiye, Rusya, İran'ın, hatta rejimin bu YPG-PYD koridorunun Akdeniz'e ulaşmasını engelleme operasyonudur. Çünkü bu üç ülkenin de çıkarlarına aykırı bir durum. Çünkü, hı hı, burada inisiyatif Amerika'ya geçmiş olacak eğer bu koridor tamamlanırsa. Onun için de şu anda İdlib mutabakatı adını verdiğimiz bu hadisede umarız ve beklentimiz odur ki bu havadan bombardımanlar, ki uzun bir süredir yapılmıyordu, bundan sonra da olmaz, bu münferit bir evet, olaydır diye düşünüyoruz. Aksi takdirde bu mutabakat bozulursa bu Halep'te yaşananların bin beteri bir İdlib'de, hı hı, olur. Çünkü DAEŞ'lidir veya El-Kaide unsurlardır deyip havadan bombardıman yapmaktan daha kolay bir şey yok günümüzde. Evet. Yani bir şeyi önce bir yaftalıyorsunuz, arkasından yok ediyorsunuz. Bu da maalesef Suriye ve Irak'ta çok gördüğümüz bir nokta. Mesela DAEŞ'le mücadele ediyoruz diyorlar ama Ruslarla Amerikalılar arasında geçen bu konuşmalardan anlıyoruz ki otobüslere kadın ve çocukları doldurup Rakka'dan tahliye ediyoruz derken onların içerisinde çok sayıda DAEŞ'li militanların olduğu da tespit edildi. Yani Amerika ve bu DAEŞ'i kuran dünyanın o perde gerisindeki karanlık yüzleri şu anda canhıraş bir şekilde Rakka ve Deir ez-Zor arasındaki bölgedeki DAEŞ unsurlarını bir şekilde dünyanın başka yerlerine nakletmekle meşguller. Yani yeni projeleri muhtemelen Afganistan ve Türkistan coğrafyası olacak, o bölgelere naklediyorlar. Yani DAEŞ'le operasyon yapmak değil, oradaki şeylere, senaryoları bittiyse başka bir yere tezgah kurmak üzere götürülür. Yoksa DAEŞ orada kendiliğinden çıkan bir unsur değildir.
Evet, peki hocam. Almanya seçimlerine bakalım şimdi de. Almanya'da 24 Eylül'de seçimler var. Angela Merkel, Martin Schulz yarışıyor öne çıkan adaylar. Tabii ki Almanya seçimlerinin öznesi de Türkiye oldu. Türkiye üzerinden bir siyaset yürütüyorlar, propaganda yürütüyorlar adaylar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye düşmanı ülke partilere oy vermeyin çağrısı yapmıştı oradaki vatandaşlarımıza ya da soydaşlarımıza. Almanya'daki seçimlerden ne sonuç çıkar, ne dersiniz hocam?
Şimdi kamuoyu araştırmalarının gösterdiği sonuç şu: Alman seçimlerinden birinci partinin kim olacağı belli. Ha, nasıl Türkiye'de seçim oluyor, AK Parti'nin birinci olacağı, CHP'nin ikinci olacağı belli oluyor da oy oranları nasıl değişir? Hiç kimse mesela işte bu bir önceki seçimde hangi parti birinci olacak diye düşünmüyordu Türkiye'deki anketler oy oranlarını. Almanya'da da aynı şekilde Merkel'in liderliğindeki Hristiyan Demokratların birinci olması konusunda bir şüphe yok. İkinci de bir problem yok. Sosyal Demokratlar da ikinci sırada yer alıyor. İşte üçüncülük konusunda Yeşiller Partisi ile bu yeni kurulan işte Hak ve bu Türkiye'nin de desteklediği bu azınlıkların Türk oyların, yani Türkiye karşıtlarına oy vermeyin diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın o Türkiye şeyden sonra Türkiye dostu ülkeler dediği. İşte dolayısıyla üçüncü kim olacak konusunda bir şüphe var orada. Yoksa Merkel muhtemelen ipi göğüsleyecek gibi gözüküyor. Evet. Ancak Avrupa'nın genelinde ve Almanya'da bu yabancı düşmanlığı, özellikle de Türk düşmanlığının sebebi seçmenlerine onları heyecanlandıracak bir mesajları yok.
Evet.
Yani acı olan ve ironik olan bu. Yani ne sosyal demokratların, ne Hristiyan demokratların, ne de diğer küçük partilerin. Ya ben işte rahmetli Erbakan'ın o Refah Partisi'ni hatırlıyorum. Evet. 90'lı yıllarda işte ANAP, DYP arasında halk bıkmış filan. Sayın Erbakan rahmet demişti ki adil düzen demişti. Yani bir mesaj vermişti ve %20'nin üzerinde halk o mesaja, o heyecana gitmişti. Şu an Avrupa'da genelde, özellikle de Almanya'da, yani kitleleri heyecanlandıracak, onlara yeni bir umut verebilecek bir ne bir lider var, ne de bir mesaj var.
Evet.
Yani bütün Avrupalı yaşlanan insanlar şunu biliyorlar ki 10 yıl sonraki Almanya, 10 yıl sonraki Fransa veyahut da bütün Avrupa Birliği ülkeleri bugünkü işte zenginliklerine, refahlarına özlemle bakacaklar. Çünkü her şey geriye doğru gidiyor.
Evet.
İşte böyle bir ülkenin yöneticileri de halka vaat edecek bir şey bulamayınca işi Türkiye düşmanlığı, Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden polemikle götürmeye çalışıyorlar. Olay bu.
Evet. Peki Bahreyn'in İsrail'le ilgili açıklamaları var hocam. Ona da bir değinelim. İsrail'e yönelik Körfez ülkelerinden de diyebiliriz, Arap ülkelerinden de diyebiliriz. Bir sonsuz bir hoşgörü var. Bahreyn'de artık İsrail'e didişip durmayalım, bir işbirliği yapalım vesaire gibi açıklamalar gelmiş. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Ya bir taraftan da Filistin var, işte Kudüs evet. var.
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemlerde Orta Doğu politikasında bu Türkiye ile ilişkiler biraz tavsayınca yeni bir eksen kurmaya çalışıyor. Bu da işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır'ı oluşturduğu bu ittifakın içerisine perde gerisinden İsrail'i de katma projesi. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bu işe teşne zaten. Uzun yıllardan beri İsrail'le olan gizli açık ilişkileri devam ediyor. Bahreyn aslında şeyin paratoneridir Suudi Arabistan'ın. Yani Bahreyn diye bir devlet var mı yok mu o da şüphelidir. Çünkü her şeyle Suudi Arabistan'a bağlı. Suudi Arabistan şeyini bir çekse elini İran direkt orayı yutabilecek kapasitede bir ülke. Çünkü nüfusunun yarıdan fazlası Şiilerden evet. oluşuyor. Şimdi Bahreyn'in bu açıklaması arkasından dendi ki bir Suudi Arabistan'daki bir işte kraliyetten bir kişi İsrail'i ziyaret etti. Daha sonraki haberlerde El Cezire kaynaklı haberlerde bunu mevcut Kral Selman'ın oğlu ve veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu ifade edildi. Yani yavaş yavaş kamuoyu alıştırılıyor. Yani biz İsrail'le işte 50 yıldır düşmanlık yaptık, elimize ne geçti? Evet. Yani verilen mesaj bu. Ama aynı ülkedeki insanlara sorulduğunda yani Mescid-i Aksa'yla ilgili veyahut da El Halil nerededir? Orada İsrail neler yapmıştır? Bununla ilgili inanın o körfezdeki Arap ülkeleri Türkiye'deki insanların bilinç düzeyinin çok daha altındalar. Yani medyanın vermiş olduğu böyle evet. bir bilgi bombardımanıyla. Evet. Bu nedenle onların da biraz ben şey yapmıyorum, halkı kınamıyorum. Çünkü Amerika ve İngiltere oradaki mevcut yönetimlerle iyi ilişkiler içerisinde olduğu için medya vasıtasıyla sürekli olarak o insanların zihni
evet.
bu şekilde hazırlanıyor. Ve bugün Mescid-i Aksa'ya yönelik geçtiğimiz aylarda meydana gelen İsrail tasallutuna net tavır koyabilen yegane ülke Türkiye olmuştur. Evet. Tıpkı Myanmar'daki hadiseler gibi. İşte Türkiye bu sesini çıkarttıktan sonra İslam dünyasının ve Doğu coğrafyasının şöyle bir özelliği vardır. Yani mahallede bir deli çıkacak, bir şeye itiraz edecek. Ondan sonra bir bakıyorsunuz hepsi hurra, seni destekliyoruz diyor. Evet. Ama o ilk sözü söyleyebilmek önemli. Evet. İşte bugün Türkiye bunu yapıyor. Yani
öncülük ediyor.
Evet. Son 10-15 yılda yakın coğrafyamızda ve özellikle Osmanlı coğrafyasında meydana gelen her türlü silahlı, etnik, dini bir takım problemlerde, mülteci sorunlarında falan Türkiye tavrını koyuyor dünyaya.
Evet.
Bir mesaj veriyor, riskleri göze alıyor. Hemen arkasından da diğerlerinin bu koroya katıldığını görüyoruz. Bu yönüyle de ülkemizin yapmış olduğu bu davranış tarihe bir not olarak düşülecektir. Çünkü böyle İsrail'in geleceğinin olmadığını bilmemiz gerekiyor. Yani bu coğrafyada İsrail 100 yıl sonra, 50 yıl sonra var mı yok mu şüphelidir. Çünkü oraya sonradan getirilmiş, monte edilmiş bir yapıdır orası.
Evet.
Ama o kadim Filistin topraklarındaki o insanlar, bugün Filistin'de yaşayan, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilerin sayısı 5 milyon civarında. Ama Ürdün'de nüfusun yarıya yakını Filistinli ve Suriye'de, Lübnan'da ve dünyanın değişik yerlerinde yaşayan Filistinler mevcut Filistin'dekilerden çok çok fazla.
Evet.
Yani siz öyle bir politika izlemişsiniz ki 1948'den bu yana mevcut insanları yerinden yurdundan etmişsiniz ve kalanlardan daha fazla yurt dışında mülteci olarak yaşayan insanlar evet. var. Zaten mülteci kelimesiyle Filistinli kelimesi neredeyse özdeşleşmiş durumda.
Evet.
Yani bu yönüyle düşündüğümüzde İsrail'in sicili bozuk. Ve bunu maalesef bu körfezdeki bazı ülkeler İsrail'e iyi ilişkiler kurarak Amerika'yla, İngiltere'yle, Batı dünyasıyla olan ilişkilerini kotarmak, evet. düzeltmek istiyorlar. Buradaki hedef de şu, hala uluslararası sistemin içerisinde paraları var. Amerika'daki bir kısım güçler yargı kanalıyla işte siz terörü destekliyorsunuz deyip bloke etmeye çalışıyor. Bunlar da işte İsrail üzerinden şuradan buradan aslında son tahlilde baktığınızda bazı Körfez ülkelerinin İsrail'le olan sıcak ilişkiye girmesinin perde gerisine baktığınızda New York borsasındaki paralarını kurtarma
telaşı. Bir örnek daha verelim hocam. Gene bir Kabe imamı Sudeysi'nin açıklamaları var. Biz diyor Suudi Arabistan olarak ABD ile birlikte dünyayı yönetiyoruz diyor. Bir skandal açıklama daha. Sizin az önce bahsettiklerinizden yola çıkarak herhalde bunlar yani, söylenen şeyler.
Sudeysi Kabe imamı olarak düşünüldüğünde sesiyle, kıraatıyla saygın bir insan. Fakat bu tür bir demeç vererek siyasi bir alana giriyor. Evet. Bir, şarpı oradan yiyor. İkincisi, söylediği şeyler baştan aşağı problemli konular. Evet. Ve siz Amerika ile Suudi Arabistan'ı aynı pencereden bakan iki ülke olarak koyduğunuzda Suudi Arabistan'ı yüceltmiş olmuyorsunuz.
Batırmış oluyorsunuz. Suriye'de, Afganistan'da değil mi? Irak'ta şu anda ortak etmiş oluyorsunuz.
Artı Suudi Arabistan öyle dünya siyasetine yön verecek bir vizyonu da yok. Öyle bir derdi de olmayan. Hadi bunu Türkiye deseniz veya bir başka ülke deseniz olur da. Yani her yönüyle problemli bir cümle. Onun için de saygın dini otoritelerin diyorum. Evet. Bu gibi konulara girmemesi, karizmalarını çizdirmemeler açısından yani Türkiye'deki bilim insanlarına da bu yönüyle bir mesaj vermiş olalım Sudeysi örneğinden. Yani adam bir ömür boyu kazanmış olduğu karizmasını bir anda bitirdi.
İslam dünyası nazarında tabii. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalıkta süremizin sonuna geldik. Evet, geçen hafta itibarıyla cuma günleri saat 19'da başladık ve bugün de gündemimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Değerli dinleyenler, haftaya yeni bir Medeniyet Coğrafyamız programında buluşmak ümidiyle hoşça kalın diyoruz.